Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
تا Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27'de 1399, Hicri Kameri 2 Cemadüssani 1442 ve Miladi Takvimle 16 Ocak 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, insanların büyük ilaç firmalarının kurbanı olması, beni Hazreti Fatıma'nın evine götür ve Ayetlerin Hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tuğgeneral Hacızade, İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu'nun gücünün yenilendiğini söyledi. Zarif, Trump rejiminin olmadığı bir dünya daha iyi olacak dedi. Amerika, İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı. Erdoğan, Amerika'da yeni yönetimle iyi ilişkilerin olabileceğini söyledi. İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor. Rusya açık semalar anlaşmasından çekileceğini bildirdi. Şimdi haberler.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümü merasimlerinin ikinci gecesi dün gece İslam İnkılabı rehberinin huzurunda İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi bürosundan yapılan açıklamada, söz konusu merasimde Hucetul İslam Ali Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın yüce şahsiyeti hakkında konuşma yapıp Yüce Allah'ın merhamet ve lütfunun tüm yaratıklar için geçerli olduğunu fakat has rahmet ve feyzin Hak Teala karşısında tevazu ve teslimiyet sahiplerine mahsus olduğuna vurgu yaptı. Söz konusu merasimde Hucetul İslam Nasiri'de o değerli ve yüce şahsiyetin özellikleri hakkında konuşma yapıp mersiyi okuyup ağıtlar yaktı. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü merasimi her yıl Ehl-i Beyt aşıklarının katılımıyla düzenlenirken bu yıl pandemi nedeniyle sosyal medya üzerinden ve İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla düzenleniyor.
İran, İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, yeni füze yetenekleriyle İHA operasyonları ve yapay zeka teknolojisinin kullanılmasıyla bu kuvvette yeni bir güç doğdu dedi. Emir Ali Hacızade, 15. Büyük Peygamber Tatbikatı'nın ilk merhalesinde yaptığı açıklamada, tatbikatın ilk merhalesini düşmanın savunma unsurlarına karşı saldırı olarak adlandırırken, bu aşamada İHA'lar ve füzelerin de kullanıldığı 15 kombine operasyonun gerçekleştiğini söyledi. General Hacızade, tatbikatın bu aşamasında önce farazi düşman üssünün savunma ve farazi düşman üssünün imha edildiğini ve bunun birkaç dakika içinde füzelerle gerçekleştiğini söyledi. Geçen yılların tecrübeleri, operasyonları ve tatbikatları sonucunda Büyük Peygamber tatbikatında kullanılan taktiklere de değinen Hacızade, yeni nesil füzeler ve saldırı İHA'larının kullanılarak yeni bir yeteneğin oluşturulduğunu söyledi. Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de Büyük Peygamber adlı tatbikatta ortak füze ve drone operasyonlarının uygulanmasını İran halkının güçlü iradesinin bir göstergesi olarak nitelendirerek, füze güdüm ve kontrolünde yeni teknolojileri kullanımı yaptığımız tatbikatın en önemli özelliklerindendir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump rejimini utanç verici son günlerine değinerek bu rejimin olmadığı dünyanın daha iyi durumda olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Twitter hesabından mesaj paylaşan Zarif, Trump rejimine insanlığa verdiği zarar bu rejimin aşırıçılıkları açısından yeterli değil diye belirtti. Zarif, Yemen Esarullah hareketini insani kabusu şiddetlendiren terör listesine eklemek ve bu rejimin utanç verici son günlerinde Pompeo'nun İran'a karşı savaş kışkırtıcı yalanları barışa tam bir saygısızlık olduğunu gösteriyor diye ekledim.
Amerikalı bir yetkiliye göre Trump, başkan seçilen Joe Biden'ın göreve başlayacağı gün Beyaz Saray'dan ayrılacak. Fars Haber Ajansı'na göre dün Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın çarşamba günü Biden'ın açılışı başlamadan önce Beyaz Saray'dan ayrılacağını duyurdu. Bazı medya kuruluşları Trump'ın doğrudan Beyaz Saray'dan Florida'daki özel konağı Mar-a-Lago'ya gideceğini iddia ettiler. Ancak Reuters haber ajansı Trump'ın çarşamba sabahı Maryland'daki bir Amerikan askeri üssüne askeri bir törene katılmak için gideceğini bildirdi. Trump geçtiğimiz perşembe 3 Kasım 2020 Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçlarını aylarca protesto ettikten sonra destekçilerinin Amerikan Kongre binasına saldırısını kınayan bir video mesajında ülkedeki iktidar değişiminin barışçıl olacağını söylemişti. Amerikan Kongresi'nin başkanlık seçimlerinde Biden'ın zaferini onaylamak için ortak bir oturumu devam ettiği bir sırada bir grup Trump taraftarı 6 Ocak çarşamba günü Kongre binasına baskın yapmış. Baskın, Trump'ın destekçilerine Amerikan Kongresi önünde toplanma çağrısı yapmasının ardından gerçekleşmiş. Saldırıda en az 5 kişi ölmüştü.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride İran Uzay ve Hava Sanayi Kurumu ile İran Deniz Sanayi Kurumu aleyhinde yeni yaptırım kararının alındığını bildirdi. Reuters'e göre görevinin sona ermesine yalnızca 5 gün kalan Trump yönetimi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada İran'ın konvansiyonel silahların yayılması bölgesel ve uluslararası güvenlik için bir tehdittir ve kanıtlara göre İran'ın Suriye, Lübnan, Irak, Yemen ve başka yerlere askeri desteği ve silah intikali nakli devam ediyor iddiasını dile getirdi. Pompeo dün Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan kurumların İslam Devrim Muhafızları da dahil olmak üzere İran ordusuna ölümcül silahlar sağladığını iddia etti. Bildiride Amerika İran'a davranışını kökten değiştirmesi için baskı yapmak için uluslararası toplumdaki ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor denildi. İktidarının son haftalarında Trump yönetimi İran'a yaptırım uygulama sürecini çılgınca hızlandırdı ve son yaptırımlarından birinde ise İran'ın ilk korona aşısını üreten Bereket Teknoloji Vakfı'na da yaptırımlar uyguladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkileri geliştirmek istediğini anlatan bir mektup gönderdiğini açıkladı. Çavuşoğlu, Macron'un Erdoğan'a mektup gönderdiğini, mektubun içeriğinin olumlu olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ilişkileri geliştirmek istediği, Türkiye'ye atıf ettikleri önemi ve günümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan Macron'un, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup gönderdiğini, Cumhurbaşkanı'na takdim ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memnuniyetle görüşürüz açıklaması yaptığını bildirdi. Amerika'da 20 Ocak'tan sonra göreve başlayacak Biden yönetimine işbirliği mesajı da veren Bakan Çavuşoğlu, ilişkilerimizin iyileşmesi konusunda samimi çaba sarf edeceğiz dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nin çıkışında değerlendirme yaptı. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya'dan ikinci paket S-400 hava savunma sistemi daha alınacağı açıklamasını teyit etti. Bu noktada Erdoğan, Amerika'nın kasla yaptırımlarına devreye sokması ihtimalini dikkate almayacakları mesajı vererek, "Bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Şu anda biz malum Rusya Federasyonu ile S-400'lerde birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Bu konuyla ilgili ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak. Birçok konuda sadece savunma sanayi değil, bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz tekrar" diye konuştu. Rusya'dan ikinci paket S-400 hava savunma füze sistemi alınmasına Amerika'daki yeni yönetimden gösterilebilecek tepkiyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, Biden'ın Türkiye'ye tepki göstermesi yerine Ankara'nın mali ve teknik yatırımcısı olduğu F-35 askeri uçaklarıyla ilgili çözüm beklediklerini işaret etti.
Kuşadası'nın açıklarında 7.8 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir'in ilçelerinde hissedildiği belirtilirken çok sayıda vatandaş kendini dışarı attı. Can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili ayrıntılı bilgi henüz resmi kaynaklardan verilmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre deprem dün gece saat 20.20'de ve 6.97 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 17 kilometre olarak ölçüldü.
Türkiye'de son 24 saatte 167.211 COVID-19 testi yapıldı. 8.314 kişinin testi pozitif çıktı. 169 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2.311 oldu. 9.109 kişinin COVID-19 tedavisi sona ermesiyle iyileşen sayısı ise 2.246.047'ye yükseldi. Koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21 itibariyle başladı. Kısıtlama pazartesi sabahı saat 5'te sona erecek. Bakanlığın yayınladığı genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulduğu belirtildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Kültür Teşkilatı UNESCO'nun Dağlı Karabağ bölgesindeki kültürel ve dini alanların korunmasına ilişkin son açıklamasını taraflı olarak nitelendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov, Bakü'de düzenlediği basın toplantısında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO'nun bu konuda ikiyüzlü bir tutum sergilemekle suçladı ve maalesef bu uluslararası kuruluşun asla geçen yıl Ermeni güçlerinin Dağlı Karabağ'daki kültürel anıtların ve dini alanların yok edilmesine tepki vermediğini söyledi. Anar Kerimov, UNESCO'nun hatalarının farkına varmasını, gelecekte Dağlı Karabağ'ın kültürel ve dini alanları incelemek için bölgeye uzman bir heyet göndermesi halinde bunun ancak Bakü çerçevesinde mümkün olacağını dile getirdi.
Terör rejimi İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının koronavirüs gerekçesiyle ertelenmesi tepki toplandı. Çok sayıda gösterici Batı Kudüs'teki başbakanlık konutu önünde gösteri düzenledi. Suç başbakanı yazılı tişört giyen göstericiler sık sık "yolsuzluğa karşı mücadele edeceğiz, artık git" sloganları attı. Meşale ve ateş yakan protestoculara polis müdahale etti. Polis de göstericiler arasında arbede yaşanırken 7 protestocu gözaltına alındı. Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler 29 haftadır başbakanlık konutu önünde gösteri düzenliyor. Bu arada 23 Mart'ta yapılacak erken seçimlerde Arap kökenlerin oylarını hedefleyen Başbakan Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Nasra kentini ziyaret etti. Netanyahu burada da protestolarla karşılandı.
Avrupa Birliği, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ı yaptırım listesine dahil etti. Yaptırım listesine giren Suriyelilerin sayısı 289 oldu. Avrupa Birliği Konseyi'ne yapılan açıklamaya göre Miktad, eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim'in vefatı sonrası göreve getirmesi nedeniyle yaptırım listesine alındı. Miktad'ın dahil edilmesiyle birlikte yaptırım listesinde yer alan Suriye hükümet yetkilisi ve Suriye yönetimine mali destek sağlayan iş insanı sayısı 289'a yükseldi. Listede ayrıca 70 kurum ve şirket bulunuyor. Amerikan Maliye Bakanlığı 22 Aralık 2020'de de Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı yeni yaptırım kararı almış ve karara göre Suriye Merkez Bankası da bakanlığın kara listesine dahil edilmişti. Suriye'deki kriz 2011'de Arabistan, Amerika ve müttefiklerinin desteklediği terörist grupların bölgesel denklemi Siyonist rejim lehine değiştirmek için yaptıkları büyük saldırıyla başlamıştı. Direniş ekseninin önemli bir üyesi olarak Suriye, bölgedeki Amerika, Siyonist, Suudi komplolarına ve eylemlerine karşı kilit role sahip.
Bahreyn halkı düzenledikleri protesto gösterileriyle Manama'da İsrail Maslahat Güzarı'nın atanmasına muhalefetlerini belirttiler. El Alem TV'nin verdiği habere göre Bahreyn halkı dün düzenledikleri protesto gösterilerinde ellerinde Siyonist rejim karşıtı sloganlar yazılı dövizler taşıyarak ülkelerinin Siyonistler için güvenli olmadığına vurgu yaptılar. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın baskılarıyla şimdiye kadar başta Bahreyn, Sudan, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan 4 Arap ülkesi Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasını resmen onaylamış bulunuyor.
Amerika'da Savunma Bakanlığı yayınladı bildirdi. Irak'taki Amerikan terörist asker sayısının 2500'e düşürüldüğünü duyurdu. Pentagon'a göre Irak'taki Amerikan askerlerin sayısı 3200'den 2500'e düştü. Öte yandan Amerikan terörist ordusu dün Afganistan'daki Amerikan asker sayısının da 2500'e düştüğünü bildirdi.
Venezuela hükümeti 3 Ocak 2020'de Amerika terörist güçlerince Irak'ta şehit edilen İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi andı. Hispan TV'ye göre Venezuela'nın başkenti Caracas'taki yerel yetkililer Simon Bolivar Meydanı'nda şehit General Kasım Süleymani onuruna düzenlenen bir anma törenine katıldılar.
Ve son haberimiz Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova'nın açık semalar anlaşmasından çıkınmasıyla ilgili iç prosedürü başlattığını duyurdu. Amerika'nın 22 Kasım 2020'de açık semalar anlaşmasından çıkması sebebiyle anlaşmanın akdi sırasında katılımcı ülkeler arasında sağlanan çıkar dengesinin büyük bir zarar gördüğünü belirten Rus Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın geçerliliğinin ciddi bir darbe aldığını ve Birleşmiş Milletler'in güveni ve güvenliği pekiştirici rolünün zayıfladığını vurguladı. Amerika'nın kararı karşısında Rusya'nın anlaşmanın yeni koşullar dahilinde devamını sağlanması için somut ve anlaşmanın temel hükümlerine uygun öneriler sunduğunu anımsatan bakanlık, bu önerilerin Amerika tarafından desteklenmediğini üzüntüyle tespit ettiklerini vurguladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Haşi Şabi aleyhindeki bitmeyen düşmanlığı etrafında. Amerika, Irak gönüllü seferberlik güçleri olarak bilinen Haşi Şabi aleyhindeki girişimlerinin devamında Haşi Şabi Kurumu Başkan Vekili Ebu Fedek El Muhammedevari'ye yaptırım uyguladı. Amerika Hazine Bakanlığı Haşi Şabi Kurumu Başkanı Fali El Feyyaz'ın ardından El Feyyaz'ın yardımcısı Ebu Fedek El Muhammedevari'yi de yaptırım listesine aldı. Ebu Fedek El Muhammedevari, Ebu Mehdi Mühendis'in suikaste uğrayıp şehit düşmesinin ardından Haşi Şabi Başkan Vekili ve bu kurumun saha komutanı olarak seçilmişti. Amerika daha önce de Kays Hazali gibi direniş komutanlarından olan birkaç komutanı da yaptırım listesine almıştı. Amerika'nın girişimleri sırf Irak direniş komutanlarına karşı yaptırımlar ile kısıtlı kalmadı. Amerika bu çerçevede Ebu Mehdi Mühendis ve bazı Irak'ta direniş mensuplarını da askeri kalle saldırılarıyla şehit düşürdü. Hatta Asayip Ehli Hak gibi bazı direniş gruplarını da terör listesine aldı. Bu girişimler aslında Amerika'nın Irak direniş gruplarına karşı sonsuz husumetini göstermektedir. Zaten Amerika, Batı Asya bölgesi genelinde de direniş gruplarına karşı hep sonsuz bir düşmanlık siyaseti izlemiştir. Burada önemli soru ise Amerika'nın neden Irak direniş grupları ve komutanlarına karşı bu üst seviye düşmanlığa varmasıdır. En önemli neden Irak'ta 6 yıllık ömründe Haşi Şabi'nin Amerikan isteklerini ve hırslarını engellemesidir. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD terörizmini bir araç olarak kullanarak terörle mücadele bahanesiyle Irak'taki varlığını ve etkisini güçlendirmeye çalıştı. Ancak Haşi Şabi'nin oluşumu ve örgütün terörle mücadelede oynadığı önemli rol Washington'u bu bahaneden yoksun bıraktı. Şimdi de Amerika Irak'tan ayrılmak için yaygın bir taleple karşı karşıya kaldı. Şimdi de Amerika örgütün Irak'taki başarısına ve Washington'a karşı olan komutanlara ve popüler seferberlik gruplarına karşı harekete geçerek tepki gösteriyor. Irak'taki El Sadegun hareketinin siyasi bürosu sözcüsü Mahmud El Rebi'i, Ebu Fedek ve Haşi Şabi'nin diğer komutanları Amerikan hükümetini rahatsız edip aşağıladılar ve tüm paralı askerlerini ayaklar altına aldılar dedi. Ketaib Ehli Hak da bir bildiri yayınlayarak Amerika'nın Haşi Şabi makamlarını boykot etmesinin Amerika'nın direnişe karşı aldığı yenilgiye karşı gösterdiği alelacele tepki olarak değerlendirdi. Amerika'nın Irak'taki Haşi Şabi'ye karşı bitmek bilmeyen düşmanlığının bir diğer sebebi de Washington'un Irak için pasif ve zayıf bir ordu ve askeri bir güç istemesidir. Amerika temelde bölge ülkelerinin özellikle direniş eksenine üye devletlerin güçlü ve uyumlu bir orduya sahip olmasını istemiyor. Haşi Şabi'nin performansı ve Irak'ın resmi yapısına dahil edilmesi bu kurumun ve komutanlarının Irak'ın güçlü bir orduya ve silahlı kuvvetlere sahip olmasına yol açmıştır. Amerika'nın Haşi Şabi'ye karşı düşmanlığında bir diğer önemli faktör Washington'a göre Haşi Şabi'nin Irak'ın güç yapısındaki rolü ve yaygın halk desteği göz önüne alındığında Irak'ta tırmanan bir trende dönüşmesidir. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Haşi Şabi'ye yalnızca Iraklı Şiilerin üye olduğunu düşünüyor. Washington'un düşüncesi Haşi Şabi'yi zayıflatarak Irak içindeki siyasi gruplar arasında bir denge kurabileceği yönünde. Halbuki Haşi Şabi üyelerinin sadece Şiilerden oluşmadığı ve esasında Haşi Şabi'nin iktidara fırkacı bakmadığı söylenmelidir. Son olarak Amerika, Haşi Şabi kurumu üyesi komutanları ve direniş gruplarını sınırlandırarak örgütün faaliyetlerinin önünde bir engel oluşturabileceğine inanmakta yanılmasıdır. Bu arada Haşi Şabi komutanları da Amerika'da kara listeye alınmasını bir onur olarak görüyorlar ve Amerikan karşı yaklaşımı sürdürme kararlılıkları daha da artmış görünüyor. Öte yandan Haşi Şabi Irak halkının desteğine sahip. Öyle ki Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi bile dün Amerika'nın eylemlerine tepki göstererek Haşi Şabi merkezine gitti. Fali El-Feyyaz'ın Kerkük dahil olmak üzere bazı Irak şehirlerini ziyaretinden de anlaşıldığı üzere Amerika eylemleri Haşi Şabi'ye halk desteğini sağladı. Thank you.
Karar Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Kuzey Kore'nin yeni balistik füzesini tanıtması etrafında. Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin geçiş töreninde denizaltıdan fırlatılma kabiliyetine sahip yeni bir balistik füze tanıtıldı. Denizaltıdan da fırlatılma kabiliyetine sahip bu yeni balistik füzenin tanıtımı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'ın nükleer gücünün artılması yönündeki açıklamalarından bir hafta sonra gerçekleştirildi. Kuzey Kore, Amerika'nın Pyongyang hükümetini devirmeye yönelik hasmani siyasetlerini izlediği sürece muhtemel tehditlere karşı caydırıcı gücünü ve kapasitesini artırma stratejisine devam edeceğini bildirdi. Geçen hafta düzenlenen Kuzey Kore İktidar Partisi, İşçi Partisi'nin 8. kongresinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklamalarında geçmişe göre değişiklikler görülse de bu ülkenin liderinin hala füze ve nükleer gücün artırılmasına vurgu yaptığı ve bu konuya öncelik verdiği dikkatlerden kaçmadı. Kuzey Kore lideri geçmişte eşi benzeri görülmemiş açıklamalarda bulunarak halkın ekonomik sorunlara ve baskılara karşı toleransına ve dayanıklılığına değinerek bu sorunlardan kurtulması için üretimde ve ekonomide büyük atılım ve sıçramanın yaşanmasına ve Güney Kore ile işbirliklerinin artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu açıklamalar ve sinyaller aslında Kim Jong-un yönetim stratejilerinde kimi değişikliklerin gerçekleşeceğini gösterdi. Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerin büyük bir bölümü Amerika'nın siyasetlerinden etkilense de Donald Trump'ın seçimlerde yenilmesi ve Joe Biden'ı yeni başkan olarak göreve geleceği hususu Yarımada ve Kore krizi hususunda yeni umutlar ve yeni kaygıların kaynağı oldu. Kuzey Kore, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki 4 yıllık başkanlığı döneminde Amerika ile en büyük gerilimleri yaşadı ve doruk noktaya ulaştı. Kuzey Kore lideri ve Amerikan başkanı arasında iki taraflı husumet ve düşmanlığın sonlanması için son yıllarda birkaç sonuçsuz müzakere süreci başlatılsa da iki ülke arasındaki gerilimler üst düzeye taşındı. Öyle ki Trump, Kuzey Kore'yi yerle bir edeceğini bile iddia etti. Kuzey Kore'nin füze ve nükleer testlerini ve denemelerini durdurması karşılığı Amerika'nın yaptırımları sonlandırma yönündeki sözlerini tutmaması, Kuzey Kore'nin Vietnam'daki ikinci tur müzakerelerin ardından savunma programını tekrar geliştirmeye başlamasına yol açtı. Amerika bu dönemde sırf Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları kaldırma yönündeki sözlerini ayaklar altına almadığı bir yandan da iki Kore arasındaki gerilimlerin azalması sürecinin devam etmesine ve iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine izin vermedi ve bu yöndeki gelişmeleri de hep baltalamaya çalıştı. Maceracı Trump'ın Amerika'da görevden alınması zamanının yaklaşması ile Kuzey Kore'de Joe Biden'ın gelişiyle hukuka dayalı, saygıya dayalı yeni sürecin başlaması hususunda umutlarını artırmıştır. Böylece muhtemel müzakereler çerçevesinde Washington ile Pyongyang'ın sorunlarını çözeceği umut ediliyor. Kuzey Kore'nin yeni gelecek olan Joe Biden başkanlığı döneminde Amerika'nın dış siyasetindeki tek taraflılığın sonlanmasını umut etmesine rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da Amerika karşısında pazarlık yapma gücünün artması için ülkesinin stratejik kabiliyetlerini ve caydırıcılık gücünün artırılması gerektiğini biliyor. Kuzey Kore bu doğrultuda füze ve nükleer programını geliştirmeye çalışıp bu doğrultuda iyi bir avantaj sağlamak istiyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27'de 1399 Hicri Kameri 2 Cemadius Sani 1442 ve miladi 16 Ocak 2021 Cumartesi. 65 yıl önce bugün Hicri Şems'e 27'de 1334'te İran'la mücadeleci din alimi Nevvaf Sefevi, üç mücadeleci arkadaşıyla birlikte Şah rejiminin askeri mahkemesinde göstermelik yargılamada idama mahkum edildi ve nihayet şehit düştü. İslam Fedailleri Cemiyeti lideri olan Nevvaf Sefevi, Hicri Şems'e 1305'te dindar bir ailede dünyaya geldi. Gençliğinde Irak'ın Necef Eşref Dini İlimler Medresesi'ne giden Safevi, tahsilini bitirdikten sonra İran'a geri döndü. Nevvaf Safevi, Şah rejiminin işlediği cinayetlerden haberdar idi ve bu yüzden bu despot rejime karşı mücadelesini sürdürdü. Nihayet Şah piyonlarınca tutuklandı ve bugün üç arkadaşı olan Tahmasbi, Zulgadr ve Vahedi ile birlikte kurşuna dizildiler ve Hakk'a kavuştular. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şems'e 27'de 1391'de İran müziğinin önde gelen sanatçılarından Muhammed Biglerepur vefat etti. Hicri Şems'e 1324'te Tahran kentinde dünyaya gelen Muhammed Biglerepur 4 yaşındayken violonu babasından öğrendi ve 6 yaşında ise Yüksek Müzik Meslek Okulu'na gitti. En iyi dereceyle müzik lisansı alan Biglerepur ardından İngiltere'ye gitti ve orada müzik yapımı dalında faaliyetinin yanı sıra orkestra rehberliği gibi geniş çalışmalarda bulundu ve 4 yılın ardından mezun olduktan sonra İran'a geri döndü. İnkılap, İran Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ezelde senfoni icrası gibi senfoniler Biglerepur'un en değerli eserleri arasındadır. ...783 yıl önce bugün Hicri Kameri 659 yılının Cemadüsani ayında Endülüslü edip ve tarihçi ve aynı zamanda fakih ve muhaddis İbni Seyyidün Nas lakaplı Ebu Bekir Muhammed bin Ahmet Tunus'ta vefat etti. Hicri Kameri 597'de günümüz İspanya'daki İşbirliği çevresinde dünyaya gelen İbni Seyyidün Nas eğitimine adı geçen bölgede başladı. İbni Seyyidün Nas yıllarca ders verdi ve birçok öğrenci ondan feyiz aldı. Bu Endülüslü tarihçi şiir ve edebiyatta çok maharetliydi ve üstün özelliklere de sahipti ve onun yazdığı şiirlerin çoğu İslam peygamberi metindeydi. ...64 yıl önce bugün 16 Ocak 1957'de İtalyan müzisyen Arturo Toscanini hayata veda etti. 1867'de dünyaya gelen Arturo Toscanini gençken müziğe büyük ilgi gösterirdi. Toscanini'nin yoğun çalışmalar ve çeşitli ülkelere yolculuklar yaptıktan sonra orkestra liderliğine üstlendi. Güçlü hafızası ve operalarda gösterdiği büyük ilgi ve dikkatinden yararlanarak büyük şöhrete kavuştu ve çeşitli eserlere de kaleme aldı. Öyle ki bu önde gelen sanatçı bütün orkestra liderlerinin ustası lakabını aldı. Bu ünlü İtalyalı besteci 1954'te çalışmalarına son verdi ve 3 yıl sonra da yani 90 yaşında hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İnsanların büyük ilaç firmalarının kurbanı olması.
Değerli dinleyiciler, son 10 yıllarda batılı firmalar tarafından üretilen ilaçlar ve aşıların kullanılmasına şahitlik yaptık. Tabii daha sonra bu ilaçlar ve aşıların gizli katmanları ve dehşet verici sonuçları gün yüzüne çıktı. Bu çerçevede batılı ilaç ve aşı firmalarının özellikle de Afrika ve diğer bölgelere deneme çalışmaları için bir hedef olarak gördüğü söylenebilir.
Biz de bu bağlamdaki özel sohbetimizin son bölümünde huzurlarınızdayız.
Batılı sağlık ve ilaç firmaları hep başka bölgelerdeki ülkeleri, laboratuvar ve vatandaşlarını da kobay fare olarak görmüşlerdir. Bu hususta kaygı verici mesele ise bu testlerin ve denemelerin çoğunun yasa dışı bir şekilde görünüşte tedavi amacıyla gerçekleştirilmesidir. Bu doğrultuda test edilen kişiler ise bu aşılar ve ilaçların yan etkilerinden habersiz olarak bu sinsi girişime kurban gidebilirler. Bu yasa dışı testlerin tekrar gözden geçirilmesi halinde felaketin ne kadar büyük olduğunun farkına varmak mümkün.
Afrika kıtasında ölümcül Ebola virüsü göründüğünde kimi batılı şirketler, Afrika kıtasında aşiret hayatı sürdürenler, çocuklar ve fakir kesim üzerinde aşı denemeleri yaptılar. Bu arada testlerin yapıldığı bölgelerin insani ve coğrafi bilgilerinin elde olmaması yüzünden ve de kimi Afrikalı hükümetlerin sessizliği yüzünden bu testlerin kurbanlarının adı bile ağza alınmadı.
Enfeksiyon ve mikrobik hastalıklar uzmanları Ebola ölümcül virüsünü genetik olarak değiştirilmiş organizmalardan biri olarak Amerika'nın askeri sanayi şirketlerinin üst düzey apartheid yanlısı Güney Afrikalı yetkililerle işbirliği halinde yaptığı biyolojik silah olarak tanımladı. Ebola virüsünün Afrika'da 2013 yılında yayılması özellikle de siyahilerden birçoğunun canını aldı.
Basılı yazar Horwitzer ise Kritik Bölge isimli kitabında Amerika'nın gerçekte Ebola virüsünü kendi ulusal güvenliği ve İsrail'in güvenliğini korumak amacıyla ayrıca Güney Afrika gibi Afrika kıtasındaki apartheid yanlısı müttefiklerinin güvenliğini korumak için ürettiğini söylüyor. Batı Afrika bölgesinde Liberya'nın en büyük gazetesi Daily Observer gazetesi ise bilimsel belgeler sunarak Amerika'nın Ebola virüsünü yapan ülke olduğunu vurguladı ve şöyle yazdı. Amerika, Afrika'da gizli seri operasyonları çerçevesinde 200 mütabakatı adı altında ölümcül Ebola virüsünü üretmesi ve yaymasını gündeme aldı.
Liberia Enfeksiyon ve Mikrobik Hastalıklar Uzmanı General Broderick ise Amerika'nın Güney Afrika Apartheid Hükümeti ile işbirliği çerçevesinde 1975 yılında gizli bir operasyon çerçevesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk Ebola virüsünü yaydığını, bunu da Afrika kıtasında siyahilerin nüfusunun azalması amacıyla yaptığını belirtti.
1849'da kurulan dünyanın en büyük ilaç şirketi olan Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Afrika'da gizli farmasötik ve ilaç testlerinin kurucularından biridir. Şirketin genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüsün de merkez üssü olan New York'ta bulunuyor. 1990'larda Pfizer, Nijeryalı çocuklar üzerinde Trovan veya antimenenjit ilacını test etmeye başladı. Test Kano'da yapıldı ve Nijeryalı çocukların ebeveynleri bile testin türünü ve çocuklarına neden uygulandığını bilmiyorlardı. Bu deney sonucunda 11 Nijeryalı çocuk hayatını kaybetti. İlacı aldıktan hemen sonra 5 çocuk ve antibiyotik aldıktan sonra da 6 çocuk hemen hayatını kaybettiler. Tabi olay bu noktada bitmedi. İlacın alınmasının bir sonucu olarak birçok çocuk körlük, sağırlık ve ciddi beyin hasarı ile karşı karşıya kaldı.
Pfizer deneye kısa bir süre sonra artan sayıda Nijeryalı kurban yüzünden yasa dışı bir şekilde yürütmekle suçlandı. Nijerya hükümeti yaptığı açıklamada deney sırasında hiçbir çocuğu öldürmediğini söyledi. Pfizer, Nijerya'da yasa dışı ve insan hakları karşıtı girişimler yürütme sorumluluğunu üstlenmesine rağmen yıllarca mağdur çocukların ailelerine tazminat ödenmesine direndi. Bu arada batıdaki ilaç şirketleri bazı Afrika hükümetlerine sübvansiyonlar ve mali yardımlar karşılığında riskli araştırma ve savunmasız insanlar üzerindeki testleri empoze etti. Afrikalı hükümetler de bu yardımlar yüzünden seslerini çıkarmadı ve bu insanlık dışı tavırlara engel olmak istemedi.
New York Times 31 Temmuz 2007'de Afrikalılar batı ilaçlarından neden korkuyor başlıklı bir makalede şöyle yazdı. Geçtiğimiz yüzyılda Afrika'da batılı şirketler tarafından ilaç ve aşı denemeleri sırasında meydana gelen olaylar korkuya yol açtı. Afrika'da yaşayanlar ilaçlarımızdan ve aşılarımızdan korkmaya başladı. Çad, Nijerya ve Burkina Faso çocuk felcinden en çok etkilenen Afrika kıtası ülkeleridir. Ancak vatandaşlarının çoğu çocuk felci aşısı olmaya isteksizdir. Bu ülkelerin vatandaşları aşıların AIDS virüsü veya kısırlaştırıcı maddeler içerebileceğine inanıyorlar. Şimdi ise korona salgını ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa hükümetleri ile doğrudan ve kapsamlı bağları olan batıdaki ilaç şirketleri bir kez daha Afrika haritasına bakıyor ve kıtada ölüm laboratuvarları kurmak için kara kıtadaki korona salgınının pik yapmasını bekliyor gibi görünüyorlar.
İki Fransız uzmanın geçen bahar Mayıs ayında korona aşısının Afrika halkı üzerinde test edilmesi gerektiğine ilişkin ırkçı sözleri ciddi endişelere yol açmıştı. Fransa Ulusal Tıbbi Araştırma Enstitüleri Direktörü Camille Loach ve Paris'teki Kokan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Profesör Jean-Paul Mira, El Cezire televizyonunda BCG aşısının etkisini görmek için araştırmaların sürdüğünü söylemişti. Onlara göre bu testler Afrika ülkelerinde COVID-19 hastalar üzerinde yapılmalıydı. Bu sözler Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar ve dünyadaki birçok insan hakları sivil toplum kuruluşları tarafından kınansa da Fransız ve diğer Batı ülkelerinin onaylanmamış koronavirüs aşılarını Afrikalı erkekler, kadınlar ve çocuklar üzerinde yaygın olarak test etme kararlılığı çok güçlü, hayal edilenden daha ciddi bir gerçekti.
Mart 2019'da Ruanda'da ilk koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünde bu konu Fransız doktorlar ve diğerlerinin bu ülkedeki aşı araştırma enstitüleri için bir bahane haline geldi. Böylece Batılılar onaylanmamış aşıları test etmek için gerekli mazeret buldular. Aslında Fransa birçok İranlı hemofili hastalığının kirli kana bulaşma dosyasının da asıl suçlusudur. İran'a yaklaşık 30 yıl önce Fransa'dan gelen kirli kan vakası, İran'daki en tartışmalı sağlık olaylarından biriydi. Kirli ve enfekte kanla ilgili Fransız skandalı, 1991 yılında Fransız L'Environnement de Jeudi dergisinde Dr. Anne-Marie Castret tarafından yayınlanan bir makalenin ardından başladı. Bu makalede, Dr. Castret, AIDS ile enfekte olmuş kan ürünlerinin hemofili hastalarına satışını ve ihracatını ortaya çıkardı ve ardından bu skandalın boyutlarını ortaya çıkaran Blood Scandal kitabını 1992'de yayınladı.
Fransa'daki Mario Enstitüsü, Almanya, İtalya, Arjantin, Suudi Arabistan, Irak, İran ve Yunanistan'da dahil olmak üzere 10 ülkede hemofillerin kullanımı için kan pıhtılaştırıcı faktörlerini gönderdi. Bu kanlar bir dizi hemofili ve talassemi hastasının virüse bulaşmasına ve ölmesine neden oldu. Fransa'daki bazı iddialara göre kan bağışı için ödeme yapılmamıştı. Ancak Paris'teki bazı uyuşturucu bağımlılarının bedava sandviç ve kahve için kan bağışı yaptığı ortaya çıktı. Bu virüsün anonimliği ve hakkındaki doğru bilgi eksikliği, bulaşmasını engellemenin doğru yollarını bilmemek, uygun sağlık ve kontrol taramalarının olmaması, kan kontaminasyonunu tespit etmek ve teşhis etmek için gelişmiş yöntemlerin olmaması ve üreticiler arasında daha hızlı ve daha fazla ilaç ve aşı üretme istekliliği bu skandalın nedenleri arasında örnek gösterilebilir.
Bu büyük cinayete rağmen Fransa kontamin ilaç sattığı için İran'dan asla özür dilemedi ve tazminat ödemeyi bile reddetti. Tabii ki bu skandal davasındaki ana sanık Bakan Laurent Fabius'tu. O dönemde Fransa Başbakanı olan Laurent Fabius daha öncesinde de Fransa Dışişleri Bakanıydı. Yalnızca Fransa'daki istatistiklere göre 4700 hemofili hastası AIDS'e yakalandı ve bunlar arasında 300'ü öldü. Fransa'nın virüse bulaşmış tıbbi ürünlerini diğer ülkelere satma konusundaki karanlık geçmişi asla unutulmayacak. Bu ülkelerde üretilen ilaçlara ve aşılara güvensizlik, özellikle koronavirüs pandemisinin tüm dünyada endişe yarattığı ve güvenli ve onaylanmış bir aşı elde etmek için çaba sarf edildiği sırada, belgeler ve tecrübelerden yola çıkarak öne sürülen bir durumdur. Şimdi de koronavirüsün sadece bugün insanları kurban etmesi düşünülmemelidir. Bu çerçevede insanların ve gelecek nesillerin de sağlığı göz önüne alınmalıdır.
Değerli dinleyiciler, batılı ilaç ve aşı şirketlerinin insanları kurban eden girişimleriyle ilgili hazırladığımız iki bölümlük özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 48. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Maide suresinin 64. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız. Allah-u Teala Maide suresinin 64. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâletil yehûdü yedullâhi meğlûle. Gullet eydihim ve lu'inû bimâ kâlû. Bel yedâhu mebsûtatâni yunfiku keyfe yeşâ.
Yahudiler Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Sohbetimizin devamında bu ayetin ardından Maide suresinin 70. ayetini ele alacağız. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman döneminde Yahudiler güçlerinin doruğunda olup dünyanın önemli bir bölümü ellerinde bulunduruyorlardı. Onlar hiçbir dönemde bu dönemdeki güce ve görkeme sahip olmamışlardı. Bu iki peygamber dönemi onların doruğu sayılırdı. İncil'deki Krallar kitabına göre Süleyman Tefsih'ten Gazze'ye kadar bölgeye hüküm sürürdü. Ayrıca Fırat Nehri'nin batısındaki tüm topraklar da onun elindeydi. Tüm Fırat Nehri, batısı, kralları ona uyardı ve o da komşu diyarlar ile barış içerisindeydi.
Yahudiler bu yüzden de kendilerine en üstün mahluklar ve kendi hükümetlerini de Tanrı'nın hediyesi olarak biliyorlardı. Kendilerini Tanrı'nın yakın dostları bile sayıyorlardı. Bu yüzden dünyaya hüküm sürmek için her türlü zulüm ve eziyeti, zorbalığı reva görüyorlardı. Yahudi kavminde üstünlükçü ve seçilmişlik duygusu diğer kavimler ve toplumlara göre daha kabarık bir duygu idi. Bu durum geçmişten günümüze kadar devam etmiştir.
Seçkin kavim ve toplum, Tevrat ve Talmud'da çokça göze çarpan bir ifadedir. Öyle ki dünya halkı bu açıdan İsrailli ve İsrailli olmayan olarak ikiye ayrılır. Yahudilerin bu düşüncesi ve aslında evhamlı kuruntusu onların tavırlarını da yansımıştır. Öyle ki Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin bir kesimini İslam'a çağırdığı zaman onları ilahi ceza hususunda uyardığı zaman Yahudiler buna tehditle karşılık verip Maide suresinin 18. ayetine göre şöyle dediler. Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. Yine Maide suresinin 18. ayetinin devamında bu evhamlı düşünceye cevaben Allahu Teala şöyle buyurmuştur. De ki öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de onun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır.
İslam'ın temel ilkelerinden biri de insanların eşitliğidir. İnsanın zatından ve kerametinden kaynaklanan bu temel ilkeye göre hiçbir insan diğerlerinden daha aşağı veya üstün bir şekilde yaratılmamıştır. Bu yüzden hiçbir grup veya kesim diğerine göre daha faziletli değildir. İlahi dinlerin kültüründe kimse üstün yaratılmamıştır. Ancak Yahudiler hem bu dünyada üstün olduklarını iddia edip bir yandan da ahirette de üstün olacaklarını avantajlı durumda olacaklarını iddia etmişlerdir. Onlara göre günah işleyen Yahudiler diğer ırklardan olan günahkarlara göre daha kısa süreli ve hafif bir şekilde cezalandırılırlar. Burada kesin olan husus bu tür düşüncenin bencillik ve gururdan kaynaklanması ve hakkı kabullenme yorunu engellemesi gerçeğidir.
Kesin olan mesele bu kadar gurur ve kibirli bir milletin kendi kavminden ve kabilesinden olmayan bir peygambere asla razı olmayacağıdır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı tebliğ etmesinden önce Yahudiler kendilerine Hazreti Süleyman döneminin ihtişamını yaşatacak ve onları tüm dünya milletlerine ve kavimlerine musallat olmak için yeniden hakimiyete götürecek bir peygamberin zuhurunu bekliyorlardı. Bu nedenle kafirlere yakın gelecekte bir peygamberin Hicaz'a gelişini söylüyorlardı. Ancak Arap halkından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin zuhur haberini ve İsmail'in çocuklarından birinin peygamberlik için seçildiğini duyduklarında çok üzüldüler ve ciddi şekilde şaşırdılar. Özellikle de Peygamber Efendimizin Tevrat'ın da değindiği aynı peygamber olduğunu ve Kur'an'ın titiz ve ince noktalar ile dolu olduğunu ve Tevrat'ı tamamladığını hissettiklerinde bu kaygı ve üzüntü daha da arttı.
Gerçek Yahudiler Tevrat'a bağlı kalmak istemeleri halinde İslam peygamberine inanmaları gerekirdi. Ancak bu onların sapmaları ve bencillikleri ile bağdaşmazdı. Bu nedenle Peygamber Efendimiz'e karşı çıkmak için her türlü çabayı da gösterdiler. Dini itibarları, kıyamet dinine karşı isyanları ve düşmanlıkları sonucu ciddi bir şekilde sarsıldı. Özellikle de Hayber Savaşı'ndaki yenilgileri durumlarını her zamankinden daha kötü hale getirdi. Ancak bu başarısızlıklardan ders almak ve bunu hakikat dini için bir kanıt olarak görmek yerine inatçı olmaya devam ettiler.
Yahudiler yenilgilerini haklı çıkarmak için dediler ki, Tanrı'nın eli bağlıdır. O rahmetini ve affını bizden esirgedi. Aslında Yahudiler kötü performanslarını ve yenilgi serüvenlerine bakmadan bunu Tanrı'ya atfettiler. İşte bu sırada Maide suresinin 64. ayeti indirildi ve Yahudilerin kötü ve çirkin sözlerini kınadı. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurmuştur.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ
Yahudiler Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.
İşin ilginç tarafı Yahudilerin Allah'ın elini kelimesini tekir olarak kullanmaları ancak Allah'ın yanıt olarak çoğul kullanmış ve şöyle buyurmuştur. Onun iki eli de açıktır. Bazı yorumculara göre yed yani el kelimesi tekir olarak kullanıldığında güçlü olmayı gösteriyor. Ancak çoğul olarak kullanıldığında gücün tamını ve tamamını gösteriyor. Allah-u Teala bu ayette Yahudi halkına Allah'ın gücünün, mükemmelliğin, kabiliyetin zirvesinde olduğunu bildirir ve dilediğine sadaka verdiğini belirtir. Maide suresinin indirilmesini Müslümanların rahat ve muzaffer oldukları döneme ait olduğunu belirten kimi yorumcular da bu ayeti Müslümanların Yahudilere üstünlük kurduğuna işaret eden bir ayet olduğunu belirtip Allah'ın iradesinin bu yönde olduğunu söylüyorlar.
Yahudiler ırkçılığa ek olarak baskı ve isyan ruhuna da sahiplerdi. İlahi vahiyleri inkar etmenin yanı sıra hakikatin peygamberini ve vaizlerini öldürmekte son derece küstah davrandılar ve peygamberlere destek olmak için ayağa kalkan mücahitleri de öldürdüler. Aslında onların temel sorunları kişisel zevklerini Hazreti Musa aleyhisselamın kanununa dayatmaları, dine uymamalarıydı. Çünkü onların temeli şehvetli arzularına ve özlemlerine ulaşmaktı. Dolayısıyla dini emirler onların isteklerine uygun olsaydı kabul edilirdi. Aksi takdirde İsrail peygamberleri yalan söylemekle suçlanırdı. Bu aşamada yapılan sözlü saldırılar işe yaramazsa fiziksel bir suikast gerçekleştirirlerdi. Peygamber Efendimiz de bu isyancı ve kalleş girişimden müstesna değildi. Yahudiler Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak için büyük çaba sarf ettiler. Peygamberimize zulmettiler, Müslümanlara karşı savaşlarında müşrikleri kışkırttılar ve desteklediler.
Maide suresinin 70. ayeti de bu hususla ilgilidir. Bu ayet Allah-u Teala'nın İsrail oğullarından aldığı sözü hatırlatırken şöyle diyor. Andolsun biz İsrail oğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse bir kısmına yalancı dediler. Bir kısmını da öldürdüler. Bu da Yahudilerin hem sözlerini tutmadıkları hem de onların hevesleri ve arzularına karşı gelecek şekilde ilahi dini tebliğ eden peygamberlere karşı koyduklarını ve yalanlayamadıkları peygamberleri de öldürdüklerini de gösteriyor.
Hazreti Yahya ve Hazreti Zekeriya Yahudiler tarafından öldürülen peygamberlerdendir. Bu iki peygamber sırf Yahudileri kötü ve insanlık dışı girişimlerinden ve amellerden sakındırdıkları için öldürüldüler. Nitekim Yahudiler Hazreti Musa aleyhisselamın halefi Harun'u da öldürmek istediler. Ayrıca unutulmamalıdır ki Yahudiler Hazreti İsa aleyhisselamın öldürülmesi için de dar ağacı hazırladılar.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikâyesi isimli dizi sohbetimizin 48. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Beni Hazreti Zehra'nın evine götürün.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 3 Cemadüssani Hazreti Fatıma Selamullahu Aleyha'nın şehadet yıldönümüdür.
Kısa süren ömrüne rağmen insanlık dünyasında bir güneş gibi parlayan Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha şehadeti nedeniyle tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyor, sizleri bu nedenle hazırladığımız sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
İslam dininin yüce peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin muhterem kızının şehadet yıldönümünü idrak ediyoruz. Hazreti Fatıma Zehra selamullahu aleyha bu dünyada kısa bir süre yaşasa bile mükemmel bir insanın tüm varlık kapasitelerini dünyaya sergiledi. Hazreti Fatıma bir kadının büyüklüğü ve azametinin simgesidir.
İslam öğretilerinde kadın yaratılışın erkanlarından biri olarak biliniyor. Bu bakış açısından bir kadının önemli özelliği onun latif ruhu, pak ve insani duygularıdır. Kadın Allah'ın lütuf ve rahmeti, güzelliğin simgesidir. İslam kültüründe kadına saygı duyulmuş ve onun insanlık konumu ve değeri takdir edilmiştir. Bu bakış açısından insani değerlerle ilgili olan ise asla cinsiyeti, kadın veya erkek olması ile bağlantılı değil. Ne zaman ki kadın veya erkek kendi yaratılışından kaynaklanan görevlerini yerine getirirse övülür ve kendisinden iyilikle söz edilir.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha kadınlar arasında hayret verici ve övülecek bir örnektir. Onun özünde tüm insani faziletler ve değerler bir arada toplanmıştır. Öyle ki fahri kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendisi hakkında şöyle buyurmuştur. Ne zaman cenneti özlersem Fatıma'yı öper koklarım.
Hazreti Fatıma-i Kübra sallallahu aleyha hakkında birçok kitap yazılmıştır. Ve her kitap İslam'ın seçkin kadınının yaşamına başka açıdan yaklaşmıştır. Doktor İsmail Mansuri Laricani kaleminden Beni Zehra'nın Evine Götürün kitabı, o hazretin yaşamı ve şahsiyetine farklı ve güncel açıdan yaklaşıyor. Beni Zehra'nın Evine Götürün kitabında Hazreti Fatıma'nın mükemmel ve örnek bir şahsiyet olduğuna değinilirken, o hazretin nur dolu mektebine katılma arzusu dile getiriliyor. Parlak ve ışıltılı anlamında olan Zehra, Hazreti Fatıma'nın lakaplarından biridir.
Kitabın giriş bölümünde şöyle okuyoruz. Beni Zehra'nın evine götürün, zira onunla Allah'ı tanımak istiyorum ve ibadetin anlamını onun rükû ve secdesinde anlamak istiyorum. Onun yaş dolu gözleri ve titreyen vücudundan namazda huşu ve huzunun sırrını anlamak istiyorum. Beni Zehra'nın evine götürün ki dünyadan yorulan gözlerim gerçekleri seyre dursun ve gönül bağlılığının tozlarını onun huzur pınarında yıkayayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki tekrardan ibaret olan renksiz yaşamımı onun kerameti sayesinde yok edeyim ve onun varlık nuru ile yüreğimin karanlık evini aydınlatayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki yetimleri okşama şevkini onun sevgi dolu eteğinde göreyim ve onun bağışlayan ruhu sayesinde bencillik, hırs ve mal düşkünlüğünden kurtulayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki onun ilim ışığı sayesinde yıkıcı cehaleti kalbimde yok edeyim ve gaflet tozunu onun duru kevserinde yıkayayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki kadının metanet ve vakurunu onun iffet ve ismet aynasında seyre oturayım ve kadının toplumdaki varlığı ve ortaklığının anlamını anlayayım. Yüreğimi onun ayakları altına sererek Fatıma'nın tüm yüceliğiyle onun üzerine inmesini ve bunca azametin sırrını açıklamasını istiyorum.
Hazreti Fatıma kemale ermiş bir insan olarak kendi konum ve menzeletini çok iyi bilen biridir. Bu yüzden asla dünyevi zevkler ve çekici yönleri onun yüce şahsiyetini sarsamadı ve kendisini başlıca görevinden alıkoyamadı. Fatıma Mektebi'nde yaşam dersi öğrenen kadınlar kendi varlık gevherine değer veriyor ve bir kadın olarak kendi konumlarında rol alarak etkili oluyorlar. Onların açısından kadına en büyük hakaret, erkeksi değerleri insanlık değerlerinin yerine benimseyerek kendilerini erkeksi kriterlerle ölçmek veya kadın ve erkek arasındaki doğal farklılıkları göz ardı etmektir. Fatıma sallallahu aleyha tüm bilgeler, filozoflar, arifler ve insanlığın büyük eğitimcilerinin aradığı ülküleri kendisinin Allah, aile ve toplum ile olan bağlantısında gösterdi. Bu büyük kadın örnek bir insan, bağımsız bir kadın, bir eş ve fedakar bir annenin mükemmel örneğidir.
Yazar Mansuri Laricani, Hazreti Fatıma Zehra'yı Allah'a tapmanın modeli olarak tanıtarak şöyle yazacak. Hazreti Zehra selamullahi aleyha Allah'a kulluğa aşıktı. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'dan "Canım kızım, Allah'tan bir şey iste, zira Cebrail Allah tarafından icabet vaadi vermiştir." diye buyurdu. Hazreti Zehra babasının sorusuna şöyle cevap verdi. "Cenab-ı Hakk'a hizmetten aldığım şevk beni her türlü istek ve ricadan alıkoymuştur. Sürekli Allah-u Teala'nın kerim ve güzel cemaline her zaman bakabilmekten başka isteğim yoktur." Hazreti Zehra selamullahi aleyha Allah'ı gören gözleri vardı ve kalbi Allah aşkıyla dolup taşıyordu. Allah ile dolan herkes inci ve mücevher gibi olur. Bizim birbirimizden kaçışımızın sebebi yüreklerimizde Allah'ın olmaması veya silik ve önemsiz olmasıdır. İçinde Allah aşkı olmayan gönül yabancıların evi olur ve nefsani heva ve hevesler ve şeytani ordular onda yuva yapar ve her türlü fitne ve isyana başlar. Tüm ahlaki ve sosyal krizlerin kökü Allah'tan boşalan kalplerdir. Zehra'nın gönlü Allah'ın evidir. O varlığının kevseriyle her zaman dolup taşmakta. Rahmani tecelliler onun varlık kalıbında dalga dalga yayılıyor ve her zaman coşarak susuz gönülleri suluyor. Bu yüzden Resulullah şöyle buyurdu. "Benim kızım Fatıma Allah'ın kalbini iman ve yakin ile doldurduğu insandır."
Hazreti Fatıma yaşamının en önemli özelliklerinden biri toplumun yanlış geleneklerini ve tabularını kırmak ve yeni insani değerleri onların yerine koymaktır. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha değerli sosyal bir düzenin şekillenmesinde önemli etkenlerden yoksun olan bir toplumda dünyaya geldi. Öyle ki tarih yazarları ve araştırmacılar İslam'dan önceki Arabistan toplumunu bedevi ve her türlü insani değerden yoksun, hurafeler ve putperestliğe dayalı bir toplum olduğunu belirtiyorlar.
İslam'ın gelişi ve son ilahi elçinin gönderilmesiyle Resulullah'ın liderliğinde ilk İslami toplum şekillendi. Bu toplumda İslam peygamberi kadın ve erkeğin eşitliğini ilan etti ve Hazreti Zehra selamullahi aleyha da Müslüman kadının model ve örneği olurken Zehra'nın evi, ortaklık evi, infak evi, ilim evi ve terbiye evi olarak adlandırıldı. Ailede ahlakın esasının sevgi ve iyi huyluluk olduğuna inanan Hazreti Zehra selamullahi aleyha şöyle buyuruyordu. Sizin aranızda en iyisi kocasıyla ilişkilerinde daha kibar ve sevgi dolu olanınızdır. Ve en iyi insanlar ise eşlerine karşı sevgi dolu ve bağışlayıcı olanlardır.
Hazreti Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha açısından kadının siyasi ve sosyal alanlardaki varlığının kriterleri ve kıstasları mahremiyetin sınırlarına riayet etmesidir. Ve bu mahremiyet sınırları gerekmediği müddetçe mahrem olmayan erkekleri görmemesi ve namahremlere de onu görmemesidir. Fakat Hazreti Fatıma aynı zamanda Hakk'ın ayaklar altına çiğnendiğini hissedince gerçeğin ortaya çıkması için meydana inerek gerçek değerleri yok etmek isteyen akımlara karşı muhalefete kalktı.
İslam dininin yüce peygamberi mübarek ömrünün son anlarında hasta yatağındayken Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın canından çok sevdiği babasıyla konuşmasının ardından gözlerinden akan yaşlar yerini aşk dolu bir tebessüm ve mutluluğa bıraktı. Bunun sebebi sorulduğunda şöyle buyurdu. Babam kendisine kavuşacak olan ilk kişinin ben olduğumu söyledi. Bu haberi duymak beni çok sevindirdi.
Fakat Hazreti Fatıma, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin rihletinden sonra kendi şehadetine kadar asla gülümseyerek görülmedi. Fatıma, Resulullah'ın girmek isterken icazet aldığı bir evde yaşıyordu. Fakat Resul-i Ekrem'in ardından o mübarek eve saldırıldı ve ahalisi ise tehdit ve saygısızlığa maruz kaldı. Hazreti Zehra aldığı darbeler sonucu hasta yatağına düşerek bazı rivayetlere göre Resulullah'ın ardından 75 gün ve bazı rivayetlere göre 95 gün sonra şehit oldu. Ve Emirül Müminin dertlerini paylaştığı yol arkadaşının varlığından mahrum kaldı. Hazreti Sıddıka-i Kübra anlamlı bir harekette eşine vasiyette bulunarak şehadeti ardından kendisini geceleyin ve belirsiz bir mekanda defnedilmesini istedi. Böylece hakkında zulüm yapan zalimlerin hiçbirinin cenaze törenine katılmasını istemedi.
Doktor İsmail Mansuri Laricani kitabının sonunda şöyle diyor. Zehra'nın evinde insanın kendi ve zamanın maddiyatçı sınırlarında kaldığı sürece hayatın gerçeğini anlayamayacağının bilincine varıyor. Şehadet mutahhar Ehl-i Beyt hanedanının ziynetidir ve Zehra selamullahi aleyha Allah'a kulluğu dünya hayatına satmazdı ve kalıcı sonu da şehadette görüyordu. Zehra'nın evinde mücadele ve hak taleplik liderliği benim için anlam kazanıyor ve şehadet çiçeği kalbimin çölünde filizleniyor.
Değerli dinleyiciler, bir kez daha Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın şehadeti nedeniyle başsağlığı dileyerek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü merasimlerinin ikinci gecesi, dün gece İslam İnkılabı rehberinin huzurunda İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. Tuğgeneral Hacizade, İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu'nun gücünün yenilendiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, Trump rejiminin olmadığı bir dünya daha iyi olacak, dedi. Amerikalı bir yetkiliye göre Donald Trump, başkan seçilen Joe Biden'ın görevi başlayacağı gün Beyaz Saray'dan ayrılacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride İran Uzay ve Hava Sanayi Kurumu ile İran Deniz Kurumu aleyhinde yeni yaptırım kararının alındığını bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkileri geliştirmek istediğini anlatan bir mektup gönderdiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldırdığı Dolmabahçe, Bezmi Alem Valiye Sultan Camisi'nin çıkışında değerlendirme yaptı. Gelen son dakika haberine göre Kuşadası'nın açıklarında 7,8 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'de kornadan 169 kişi daha hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhuriyeti, UNESCO'nun Dağlı Karabağ bölgesindeki kültürel ve dini alanların korunmasına ilişkin son açıklamasını taraflı olarak nitelendirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.